Alplerin canlılar ile ortak yaşamı. Özel alp grupları içerdikleri pigment türü hücre duvarları ve hareketliliklerine göre birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Alpler klorofil içeren yeşil veya mavi yeşil renkte ya da kahverengi ve kırmızı olabilmektedirler. Kahverengi ve kırmızı olanlar yalnızca klorofil içermez, ayrıca yeşil rengi gizleyen karoten gibi pigmentleri de içerirler. Alpler ince ve katı bir hücre zarına sahiptirler. Bazı alpler flagella adı verilen tüycüklerle hareket ederler. Hücrenin içinde kompleks bir çekirdek bulunmaktadır. Klorofil ise fotosentezin ışık reaksiyonlarını gerçekleştiren özel bir zar ile çevrilmiş, yani korunmuş durumdadır. Alpler deniz analarına yaşam sağlar. Deniz anaları normal şartlarda küçük balıklarla beslenirler. Ancak verimsiz denizlerde besin kaynaklarını sadece alpler oluşturur. Deniz anaları bu canlıları bir besin deposu olarak kullanmak üzere bünyelerinde barındırırlar. Bazı bölgelerde denizler veya denizin bir bölümünün meydana getirdiği su birikintileri besin yönünden oldukça fakirdir. Tıpkı mercanlar gibi böyle bölgelerde yaşayan deniz anaları da ihtiyaç duydukları besini adeta nereden bulacaklarını bilir gibi hemen bünyelerine alacakları bir alg ararlar. Deniz anaları normal şartlarda bulundukları sularda dokungaçları sayesinde küçük balıkları ve diğer hayvanları yakalayarak beslenen canlılardır. Ancak verimsiz denizlerde bu olanaklar yoktur. Bu nedenle alglerle ortak bir yaşam içine girerler. Dokungaçları sayesinde alpleri bulur ve bunları sindirmeden bedenlerinin içine alırlar. Gerekli enerjiyi alabilmek için deniz anaları sabah erkenden güneş enerjisini en fazla alan bölgede suyun yüzeyine çarpan ışığa doğru yönelirler. Güneş gökyüzünde doğudan batıya doğru hareket ettikçe deniz anaları bu hareketi izlerler ve güneşin yöneldiği yöne doğru dizilirler. Bu büyük topluluk suyun altında 7 metreye kadar derinliğe uzanan dikey bir duvar meydana getirir. Bu dikey duvar güneş ışığının suya vurduğu alanda oluşur. Eğer karanlık sular içinde ağaçların arasından sızan bir güneş ışığı çizgisi meydana gelirse deniz anaları bu fırsatı da kaçırmazlar ve güneş ışığının oluşturduğu bu hat boyunca her biri güneş ışığını görecek şekilde sıralanırlar. Kısacası güneş ne tarafta ise deniz anaları o bölgededir. Amaç sadece kendilerini besleyen fotosentetik canlılara gerekli olan enerjiyi sağlayabilmektir. Aynı bölgede güneş almayan karanlık sularda ise deniz analarından eser yoktur. Güneş iyice battığında deniz anaları bulundukları su kütlesinin merkezine gelirler. Karanlık bastığında ise alpleri kendi ürettikleri veya suyun içinde bulunan nitratlarla beslerler. Bu olağanüstü ve tümüyle akılcı olan işlemleri yapabilmek için deniz anaları özel bir sisteme de sahiptirler. Bu canlılar yüksek ve alçak yoğunluktaki ışığı ayırt edici duyu organları ile donatmışlardır. Bu, onların su içinde daha parlak ışığa olan günlük göçlerini sağlayan en önemli unsurdur. Bir deniz anasının ışığa duyarlı, hassas bir sisteme sahip olması ve bunun muhtemel gerçekleştireceği simbiyotik bir ilişki için fayda sağlaması kuşkusuz ki öylesine okuyup geçilecek bir konu değildir. Deniz anaları öncelikle kendilerine besin sağlayacak canlıyı tanımaktadırlar. Bu son derece önemlidir. Çünkü deniz anası hiçbir zaman yanlışlıkla suyun içinde bulunan bir başka organizmayı veya farklı türde bir algı bünyesini almaz. Kendisine hangi canlının fayda getireceğini adeta bilir. Deniz anasının gözleri yoktur, beyni de yoktur. Oldukça büyük bir bölümü sudan oluşmaktadır. Dokungaçlarıyla hissettiği ise sadece tek bir hücredir. Hissettiği bu canlıda bir kloroplastın varlığını fark etmesi gerekmektedir. Onu etraftaki artıklar veya kimyasallarla beslemek yerine doğruca güneşe götürmesi, içine aldığı hücrenin neyle beslendiği bilgisine sahip olduğunu gösterir. İnsanların bile henüz 19. yüzyılda keşfedebildiği alplerin özelliklerini, deniz analarının milyonlarca yıldır biliyor ve kendi faydalarına kullanıyor olmaları, mükemmel bir düzenin varlığını, Yüce Rabbimiz Allah'ın üstün sanatını göstermektedir. Alpler deniz salyangozları için koruma sağlarlar. Mercanlarla beslenen deniz salyangozları, mercanı sindirirken üzerindeki algı ayırarak onu canlı tutar. Alg sayesinde rengi değişir ve avcılar tarafından tanınması zorlaşır. Denizde yaşayan kabuksuz deniz salyangozları mercanların ve benzer diğer organizmaların üzerlerinde yaşarlar. Bu canlılar kabuklarının olmaması sebebiyle balıklara karşı çok az bir korunmaya sahiptirler. Ancak bu savunmasız görünümlerine karşın düşmanlarından çok özel bir yöntemle korunurlar. Deniz salyangozları üzerinde yaşadıkları mercanların rengini aldıklarından fark edilmezler. Bu canlıların mercanlarla aynı renkte olmalarının sebebi alglerdir. Mercanlarla beslenen bu canlılar, mercanı sindirirken onun dokusunda bulunan algi ayırır ve onu canlı tutarlar. Sümüklü böcek bunu yapabilecek özel bir mekanizmaya sahiptir. Bedenine aldığı algi karnından dış yüzeyinde bulunan dokungaçlarının içine doğru hareket ettirir ve orada canlı olarak kalmasını sağlar. Bu yöntemle savunmasız olan kabuksuz deniz salyangozu mükemmel bir kamuflaj sağlamış olur. Sümüklü böceğin bünyesine aldığı alg sayesinde artık rengi değişmiş ve çevredeki avcılar tarafından tanınması güçleşmiştir. Ancak bu noktada sorulması gereken sorular vardır. Acaba bir sümüklü böcek renk görebilir mi? Mercanın renginden haberdar mıdır ve onun rengini aldığında düşmanları tarafından fark edilemeyeceğini düşünebilir mi? Mercanlara renklerini veren canlıların algler olduğunu nasıl bilebilir ve yediği besin içinden algi ayrıştırması gerektiğini nasıl anlar? Bu canlıyı vücudunda nasıl canlı tutabilir ve dokungaçlarına kadar nasıl hareket ettirir? Bu korunmayı sağlamak için öncelikle tehlikeden nasıl bir yöntemle kaçabileceğini hesap etmesi, daha sonra mercanın içindeki renkli maddenin kaynağını araştırması, bunun kendi içinde sindirilmesini engelleyecek enzimler üretmesi ve bunu dokungaçlarına kadar taşıyacak bir mekanizma meydana getirmesi gerekmektedir. Bu saydıklarımız son derece detaylı ve bilimsel işlemlerdir. İnsanın uzun araştırmalar yapmasını ve çalışmasını gerektiren bu işlemler, kendinden ve çevresindeki diğer yaşamdan habersiz bir deniz canlısı tarafından kolaylıkla yaşadığı her an ve türünün tüm bireyleri tarafından gerçekleştirilmektedir. İnsanın başaramadığı bütün bu mucizevi işlemleri bu küçük canlı keşfetmiştir ve yaptığı işleri kusursuzca başarır. Başarır çünkü varlığı ile Allah'ın mutlak varlığının delillerinden biridir. Allah'ı tanıyıp takdir eden insanların Allah'a olan yakınlıklarını arttırmaktadır. Allah'ın varlığını insanlardan gizlemeye çalışarak tesadüfleri ilahlaştıran Darwinizm için ise büyük bir darbedir. Flamingolar da renklerini yedikleri alglerden alırlar. Pembe renkleri ile görmeye alıştığımız flamingolar da aslında renklerini özel bir kaynaktan alırlar. Bunlar alglerdir. Flamingoların yedikleri algler onların kendine has renklere sahip olmalarını sağlamaktadır. Kuşun vücuduna giren algler hayvanın her yanına yayılarak tüylerini de renklendirirler. Büyük deniz taraklılarının da beslenmesine yardımcı olurlar. Küçük bir alg türü olan Zooxanthella yalnızca diğer hayvanların bedenlerinde yaşayabilen bir mikroorganizmadır. Deniz taraklılarının bedenini de kendisine en emin yer olarak kabul eder. Büyük deniz tarakları bu canlılara barınacakları rahat bir ortam sağlar. Bu küçük yeşil canlıları düşmanlara karşı korur. Bunun yanı sıra ortak yaşadığı bu canlı için karbondioksit, nitrojen ve fosfor gibi besinleri sağlar. Elbette bütün bunların karşılığında Zooxanthella tarafından hazırlanan maddeler de deniz taraklarının başlıca besin maddesini oluşturmaktadır. Algler, gerçekleştirdikleri kimyasal işlemler sayesinde yeryüzündeki enerji dönüşümlerinin ve ısı sabitliliğinin en önemli sebeplerindendir. Sahip oldukları yetenekler, Allah'ın bu canlılarda sergilediği ve insanlara sunduğu güzelliklerdendir. Algler, tüm canlılar gibi yaratılışın delilidir. Evrim teorisini savunanlar algler hakkında çeşitli senaryolar üretmişlerdir. Bunların içinde en çok kabul gören hikayeye göre alg ilkel bir yaşam formudur ve evrimleşerek bitkilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Eski ve küçük olan ilkeldir şeklinde özetleyebileceğimiz bilim dışı olan evrimci saplantı burada da kendini göstermiştir. Evrimcilerin ilkel olarak nitelendirdikleri bakteriler ve virüsler hayret verici özelliklere ve kompleks mekanizmalara sahiptirler. Bu durum, dünyada yaşamın devam etmesi için hayati görevler yüklenmiş olan alg için de geçerlidir. Bu aşamada evrimci senaryolarda nedense üstü kapalı geçilen veya hiç değinilmeyen sorular gündeme gelmektedir. Evrim teorisini savunanların somut olarak açıklamaları gereken temel sorular vardır. Bilimsel araştırmalara göre algler bundan yaklaşık 3,5 milyar yıl önce Güney Afrika'daki kayalarda günümüzde sahip olduğu şekilde aniden ortaya çıkmaktadırlar. Aynı dönemde aniden ortaya çıkan bakteriler gibi algler de günümüzde sahip oldukları özellikleri taşımaktadırlar. Bu canlıların atası olarak öne sürülebilecek ilkel bir varlık asla var olmamıştır. İncelediğimiz bu canlıların milyarlarca yıl geçtiği halde aynı şekilde ve özelliklerde günümüze kadar gelmiş olmaları, bütün bu zaman boyunca da hiç evrim geçirmediklerinin delilidir. Yeryüzünün oksijen ve aynı zamanda besin kaynağı olan alpler, denizdeki en küçük canlıdan kara üzerinde yaşayan en büyük hayvana, hatta insana kadar tüm varlıklara çeşitli şekillerde fayda getiren üstün bir yaratılış harikasıdır. Sadece kendi hayatını devam ettirmekle kalmaz. Başka canlıların bedenlerine girip onlara da fayda sağlar. İşte bütün bunlar Allah'ın mutlak varlığını görmek isteyenler için büyük ve benzersiz delillerdir. Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, öyleyse onu bırakıp kendilerine bile yararda, zararda sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi edindiniz? De ki, hiç görmeyen ile gören eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi? Yoksa Allah'a onun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tektir, kahredici olandır. Rad Suresi 16. Alplerin büyük bir bölümü dimetil sülfit adı verilen bir gaz üretir. Bu gaz, denizin hemen üstündeki havada oksijenle reaksiyona girerek katı taneciklere dönüşür. Böylelikle bulutlar meydana gelir. Başka bir deyişle alpler, kendi bulundukları bölgelerde bulutların oluşumundan da sorumludurlar. Bu bulutlar da güneşten gelen radyasyonu geri yansıtarak gezegenimizi olması gerekenden daha soğuk, yani şimdiki ısısında tutar.
www.harunyahya.org